Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 23. ayrım. Büyük olasılıkla ben diye itiraf ettim. Geçen sene özel eğitim seansımda onlara doğru bir ok atmıştım. Beatty ve Brace bana meraklı gözlerle baktılar. Tahrik edilmiştim. Her güç sahasının böyle bir noktası var mıdır? Brace zor duyulur bir sesle çatlak dedi. Beatty tıpkı zırhlarda olduğu gibi dedi. İdeal olanı bunun görünmez olması tabii ki. Daha fazlasını öğrenmek istiyordum ama yemek anonsu yapıldı. Pita'yı aradım ama 10 kadar Galip'le takılmakta olduğunu görünce 3. mıntık araçlarıyla kalmayı yeğledim. Belki Cedar'ı da bize katılmaya ikna edebilirdim. Yemek bölümüne geçtiğimiz zaman Pita'nın çetesinin bazı üyelerinin farklı fikirleri olduğunu gördüm. Hepimiz yemeğimizi bir arada yemek zorunda kalalım diye küçük masaları bir araya çektiler. Şimdi ne yapacağımı bilemiyordum. Okuldayken bile kalabalık masalardan uzak dururdum. Dürüst olmam gerekirse, Mitch bana katılmak gibi bir alışkanlık geliştirmesi büyük ihtimalle tek başıma oturmayı tercih ederdim. Sanırım tercihim yemeğimi Gay'le yemek olurdu ama o benden iki sınıf büyük olduğu için öğle yemeği saatlerimiz denk düşmüyordu. Bir tepsi aldım ve odayı çevreleyen, üstü tepeleme yiyeceklerle dolu servis masalarını dolaşmaya başladım. Pita, güveç masasında bana yetişti. Nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Üçüncü mıntıkanın galiplerini sevdim, dedim. Brace ve Beatty. Gerçekten mi? Diye sordu. Diğerleri onlarla dalga geçiyorlar. Neden hiç şaşırmadım, dedim. Okuldayken de Pita'nın çevresi hep böyle kalabalık bir arkadaş topluluğuyla çevrili olurdu. Benim biraz garip olduğumu düşünmek dışında farkıma varmış olması bile müthiş bir şeydi. Johanna onlara Kaçık ve Walt diye isim takmış, dedi. Sanırım kadın kaçık, adam Walt. Sistemkar bir sesle ve ben de işe yarayabileceklerini düşündüğüm için aptalın tekiyim, dedim. Hem de Johanna Mason'ın bir taraftan memelerini yağlarken sarf ettiği birkaç kelime yüzünden. Aslına bakarsan bana bu isimler çok uzun süredir ortalıkta dolaşıyormuş gibi geldi. Üstelik hakaret olsun diye de söylemedim. Sadece bilgi paylaşıyordum, dedi. Bence Vres ve Beatty akıllı insanlar. Bir şeyler icat ediyorlar. Bir bakışta bizimle oyun kurucuların arasına bir güç sahası yerleştirildiğini anladılar. Ve eğer illa müttefiğimiz olacaksa ben onları isterim. Kepçeyi güveç tenceresinin içine atarak üstümüzü et sosu sıçramasına neden oldum. Pita gömleğinin önündeki et sosunu silmeye çalışırken neden bu kadar öfkelisin diye sordu. Asansörde sana takıldığım için mi? Sen de gülersin sanmıştım. Unut gitsin, dedim kafamı sallarken. O kadar çok şey var ki. Darius, dedi. Darius, oyunlar. Hem için diğerleriyle takım kurmamızı istemesi, dedim. Sadece sen ve ben de olabiliriz, biliyorsun, dedi. Biliyorum. Ama belki de Hem iç haklıdır. Böyle söylediğimi ona söyleme sakın. Ama oyunlar konusunda genelde haklı çıkıyor. Müttefiklerimiz konusunda son kararı sen verebilirsin. Ama şu anda benim için Şef ve Cedar daha ağır basıyor, dedi Pita. Cedar'a lafım yok ama Şef olmaz, dedim. En azından şimdilik. Hadi gel, yemeğini onunla ye. Söz veriyorum, seni bir daha öpmesine izin vermem. Şef yemekte o kadar kötü görünmüyordu. Ayık, çok yüksek sesle konuşuyor ve çoğu kendini hedef alan kötü şakalar yapıyordu. Neden düşünceleri hiç de tekin olmayan Hamish için iyi bir seçenek olabileceğini anlayabiliyordum. Ama kendim onunla takım oluşturmaya hiç hazır değildim. Kendimi sosyalleşmeye sadece Şef'le değil daha geniş bir grupla iletişim kurmaya adadım. Yemekten sonra 8. mıntıka haraçlarıyla evde 3 çocuğu olan Cecilia ve ağır işiten ve neler olup bittiğinin farkında olmadığı zehir böcekleri ağzına tıkıp durmasından belli olan Wolf'la birlikte yenilebilir böcekler istasyonuna gittim. Keşke onlara ormanda Twill ve Bonnie ile karşılaştığımı anlatabilsem ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. 1. mıntıkanın kardeşleri Keşmir ve Gloss beni davet etti. Bir süre birlikte hamak yaptım. Kibar fakat mesafelilerdi. Ve ben bütün zamanımı, geçen sene mıntıkalarının iki haracını, Glimmer ve Marvel'ı nasıl öldürdüğümü hatırlamakla geçirdim. Kashmir ve Gloss, onları büyük ihtimalle tanıyorlardı ve yine büyük ihtimalle akıl hocalıklarını onlar yapmışlardı. Hamağım da onlarla iletişim kurma girişimlerimde vasat düzeyde kalıyordu. Kılıç eğitiminde Enobarri'ye katılıp bir iki yorum alışverişinde bulundum ama her ikimizin de birlikte takım kurmaya hiç istekli olmadığımız her halimizden belli oluyordu. Ben balıkçılık konusunda ipucu kapmaya çalışırken Finik bir kez daha çıka geldi. Ancak tek niyetinin beni 4. mıntıkanın bayan haracı Max'le tanıştırmak olduğunu gördüm. Max orta yaşlı bir kadındı. Mıntıkasına özgü aksan ve bozuk konuşma şekli büyük olasılıkla felç geçirmiş nedeniyle söylediği 4 kelimeden ancak birini kapabiliyordum. Fakat size yemin ederim eline geçen her şeyden bir diken lades kemiği ya da küpe hiç zorlanmadan basbayağı bir olta iğnesi yaratabiliyordu. Bir süre sonra eğitmeni bir kenara bırakıp bütün dikkatimi Max'in yaptıklarına verdim. Eğik bir çividen bayağı hoş bir olta iğnesi yaptığımı ve saçımın bir tutamına bağladığımı görünce bana dişsiz bir gülümsemeyle baktı ve övgü olduğunu tahmin ettiğim bir şeyler söyledi. Birden kendi mıntıkasının genç ve isterik görünüşlü kadın haracının yerine gönüllü olduğu ana döndüm. Bunu kazanma umudu taşıdığı için yapmış olamazdı. Tıpkı geçen sene benim Prim'in yerine gönüllü olmam gibi Max de o kızın hayatını kurtarmak için öne çıktı. Ve o anda Max'i takımımda istediğime karar verdim. Harika. Şimdi geri döndüğümde Hamish'e 80 yaşındaki bir kadının yanı sıra Kaçık ve Bolt'la ittifak kurmak istediğimi söylemek zorunda kalacaktım. Eminim buna bayılacaktır. Bu yüzden arkadaşlık kurmaya çalışmaktan vazgeçip aklımı başıma toplayabilmek için okçuluk istasyonuna geçtim. Burası ve bütün o harika okları ve yayları deneme şansına sahip olabilmek gerçekten harikaydı. Antrenör Tax, ayaklı hedeflerin benim için bir meydan okuma sayılamayacağını görünce vurabilmem için havaya o saçma, yapma kuşları fırlatmaya başladı. Başlangıçta aptal geliyordu ama zamanla eğlenceye dönüştü. Daha çok hareket halindeki bir yaratığı avlamak gibiydi. Attığı her şeye isabet ettirebildiğimi görünce fırlattığı kuş sayısını artırmaya başladı. Salonun geri kalan kısmını, diğer galipleri ve ne sefil bir durumda olduğumu unuttum ve ok atarken kendimi kaybettim. Bir seferde 5 kuşu indirmeyi başarınca salonun kuşların tek tek yere düşüşünü duyabileceğim kadar sessiz olduğunu fark ettim. Dönüp bakınca galiplerin büyük kısmının beni izlemekte olduklarını gördüm. Yüzlerinde gıptadan nefrete, nefretten hayranlığa sayısız anlam gizliydi. Eğitimden sonra Hamish ve Efe'nin akşam yemeğine gelmelerini beklerken Pita ve ben bir süre birlikte takıldık. Yemeğe çağrıldığımız zaman Hamish hiç vakit kaybetmeden üstüme atladı. Galiplerin en az yarısı akıl hocalarına seninle ittifak kurmak istediklerini söylemişler. Bunun neşeli kişiliğinden kaynaklanmadığını biliyorum. Bunu ok atarken gördüler dedi Pita sırıtarak. Aslında ben de onu ilk defa gerçekten ok atarken gördüm. Ben de resmi bir talepte bulunmak istiyorum. Hamish bana o kadar mı iyisin diye sordu. Brutus'un bile seni isteyebileceği kadar. Omuz silktim. Ama ben Brutus'u istemiyorum. Ben Max'i ve 3. mıntıkanın araçlarını istiyorum. Tabii istersin. Hamish iç geçirdi ve bir şişe şarap ısmarladı. Herkese karar verme sürecinde olduğunu söylerim. Atış deneyimimden sonra insanlar bana takılmaya devam ediyorlardı ama en azından artık alaya alındığımı hissetmiyordum. Aslında bir şekilde galipler çemberine dahil edilmiş gibiydim. Bunu izleyen 2 gün boyunca zamanımın çoğunu benimle birlikte arenaya çıkacak insanlarla geçirdim. Hatta Pita'nın yardımıyla beni sarı çiçek tarlasına dönüştüren morfincilerle bile takıldım. Ve bana 1 saatlik okçuluk eğitimi karşılığında 1 saatlik zıpkınla balık avlama dersi veren Finikli. Ve bu insanları tanıdıkça durumum daha da berbat bir hale aldı. Çünkü onlardan bir bütün olarak nefret etmiyordum. Hatta bazılarından hoşlanıyordum. Ve çoğu o kadar çok zarar görmüşler ki doğal içgüdüm ancak onları korumak olabilirdi. Fakat eğer Pita'nın hayatta kalmasını sağlayacaksam hepsi ölmeliydiler. Eğitimin son günü özel seanslarımızla bitti. Oyun kurucuları yeteneklerimizle büyülemek için hepimize 15 dakikalık süre tanındı. Onları şaşırtmak için ne yapabiliriz hiç bilmiyordum. Öğle yemeğinde bu konuyla ilgili bolca şaka dönüyordu. Ne yapabiliriz? Şarkı söyleyip dans edebiliriz, striptiz yapabilir ya da fıkra anlatabilirdik. Şimdi artık biraz daha iyi anlayabildiğim Max, biraz şekerleme yapmaya karar verdi. Bense ne yapacağımı bilmiyordum. Herhalde bir iki ok falan atardım. Hamish, onları elimizden geldiğince şaşırtmamızı söyledi ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. 12. mıntıkanın kız saracı olarak oyun kurucuların karşısına en son ben çıktım. Haraçlar performanslarını sergilemek üzere aramızdan ayrıldıkça yemek salonu iyice sessizleşti. Kalabalık olduğumuz zamanlarda küstah ve yenilmez bir hava takınmak hepimiz için daha kolay oluyordu. İnsanlar kapı arasında gözden kaybolurken tek düşünebildiğim hepsinin ancak birkaç günlük ömürlerinin kaldığı oldu. Pita ve ben nihayet baş başa kaldık. Masanın üstünden uzanıp elimi tuttu. Oyun kurucular için ne yapacağına karar verebildin mi? Kafamı salladım. Şu güç sahası yüzünden bu sene onları hedef tahtası olarak kullanamam. Belki olta iğnesi falan yaparım, ya sen? Hiçbir fikrim yok. Keşke bir pasta falan yapabilseydim diye düşünüp duruyordum. Kamuflaj yapsana dedim. Morfincilerden geriye bir şey kaldıysa tabii dedi mutsuz bir sesle. Eğitimin başından beri o standa yapışıp kaldılar. Bir süre derin bir sessizlik içinde oturduktan sonra ben ikimizin de aklımızdan geçen şeyi nihayet yumurtladım. Bu insanları nasıl öldüreceğiz Pita? Bilmiyorum. Kafasını birbirine kenetlemiş ellerimiz üstüne eğdi. Onlarla ittifak kurmak istemiyorum. Hamish onları tanımamızı neden istedi ki dedim. Geçen seferden çok daha zor olacak tabii ruh dışında. Gerçi zaten onu da öldüremezdim ya. Bana fazlasıyla primi hatırlatıyordu. Pita kafasını kaldırıp kaşlarını çatarak bana baktı. Ölümü büyük alçaklıktı değil mi? Hiçbiri hoş değildi derken Glimmer ve Kato'nun sonlarını düşünüyordum. Pita'yı çağırdılar. Bir süre yalnız kaldım. 15 dakika geçti. Sonra yarım saat. Çağrılmam 40 dakikayı buldu. İçeri girdiğim zaman temizlik malzemelerinin keskin kokusunu aldım ve minderlerden birinin ortaya çekilmiş olduğunu gördüm. Hava, oyun kurucuların yarı sarhoş oldukları ve dikkatlerini banket masasından bir şeyler atıştırmaya verdikleri bir önceki senekinden çok farklıydı. Aralarında bir şeyler fısıldaşırken biraz rahatsız görünüyorlardı. Pita ne yaptı acaba? Onları rahatsız edecek bir şey mi yaptı yoksa? İçim endişeyle doldu. Bu hiç iyi değildi. Pita'nın kendini oyun kurucularının öfkesine hedef etmesini istemiyordum. Bu benim görevimin bir parçasıydı. Pita'yı ateş hattından uzaklaştırmalıydım. Ama Pita keyiflerini nasıl kaçırmış olabilir ki? Çünkü bunu ve daha fazlasını yapabilmeyi çok isterdim. Bizi öldürmek için kendilerine göre eğlenceli yöntemler yaratan bu tiplerin mağrur duruşlarını bozmak için neler vermezdim. Bizler Kapitol'ün acımasızlıklarına tamamen açıkken onların durumunun da farklı olmadığını görebilsinler isterdim. İçimden, sizden ne kadar nefret ettiğimi biliyor musunuz acaba diye geçirdim. Bütün yeteneklerini oyunlara adayan sizlerden. Plutark Hivisimbi ile göz göze gelmeye çabaladım ama sanki bütün eğitim döneminde olduğu gibi şimdi de beni görmezden geliyordu. Benimle nasıl dans ettiğini, saatindeki alaycı kuşu bana gösterirken nasıl hevesli olduğunu hatırlıyordum. O dost canlısı tavırların yerinde yeller esiyordu. O baş oyun kurucu, güvende, güçlü ve mesafeli, bense sıradan bir haraçken nasıl esmesin? Birden ne yapacağımı buldum. Pita her ne yaptıysa gölgede bırakacak bir şey yapacaktım. Düğüm atma istasyonuna gittim ve uzun bir halat aldım. Elimde evirip çevirmeye başladım ama doğrusu çok zor geliyordu. Çünkü bu düğümü kendim hiç atmadım. Finnick'in usta parmaklarını defalarca izledim ama o kadar hızlı hareket ediyordu ki 10 dakika sonra elimde fena sayılmayacak bir ilmeğim oluyordu. Hedef mankenlerden birini odanın ortasına çekiyor ve barfix çubuklarını kullanarak mankene boynundan asılmış gibi bir hava veriyordum. Ellerini arkasına bağlamak hoş bir ayrıntı olabilirdi ama zamanımın azaldığını hissediyordum. Diğer haraçların, hele hele morfincilerin muazzam bir karmaşaya dönüştürdüklerinden hiç şüphe duymadığım kamuflaj istasyonuna koştum. Ve ihtiyacımı karşılamaya yetecek yarım şişe kan kırmızı böğürtlen suyu bulmayı başardım. Mankenin bedeni, ten rengi, iyi kalite ve sıvıyı içine çekebilecek bir kanvasla kaplıydı. Göğsüne parmaklarımı kullanarak büyük bir özenle ve oyun kurucuların göremeyecekleri şekilde birkaç kelime yazdım. Sonra yazdıklarımı okudukları zaman oyun kurucuların yüzlerinin alacağı şekli rahatça görebilmek için kenara çekildim. Mankenin göğsünde Seneca Crane yazıyordu. Hareketimin oyun kurucuların üstündeki etkisi çabuk ve tatmin ediciydi. Çoğu küçük birer çığlık koyverdi. Diğerlerinin şarap kadehleri ellerinin arasından kayıp müzikal bir tını eşliğinde zeminde paramparça oldular. İkisi bayılıp bayılmamak konusunda kararsız görünüyordu. Yüzlerindeki şaşkınlık ifadesi ise hepsinde aynıydı. Plutarch Hevenby'nin bile dikkatini üstüme çekmeyi başardım. Avucunda sıktığı şeftalinin suları parmaklarının arasından süzülürken gözlerini bir an olsun ayırmadan bana bakıyordu. Nihayet gırtlağını temizledi ve "Çekilebilirsiniz Bayan Everdeen," dedi. Saygılı bir tavırla selam verip gitmek için arkamı döndüm ama son anda kendimi elimdeki böğürtlen suyu kutusunu arkama atmaktan alıkoyamadım. Kutu cansız mankenin bedenine çarparken birkaç kadeh daha tuzla buz oldu. Asansör kapısı kapanırken hiç kimsenin yerinden kıpırdamadığını gördüm. Bu onları şaşırttı diye düşündüm. Düşüncesiz ve tehlikeli bir hareketti ve bedelini 10 katıyla ödeyeceğimden adım gibi emindim. Ancak şu an için hazza benzer bir duygu yaşıyordum ve kendime bu duygunun tadını çıkarma izni verdim. Hemen Hamish'i bulmak ve ona yaptığımı anlatmak istedim ama ortalıkta kimseler yoktu. Akşam yemeği için hazırlanmakla meşgul olduklarını tahmin ediyordum ve ellerim meyve suyu lekeleriyle dolu olduğu için kendim de bir duş almaya karar verdim. Suyun altında dururken son numaramın gerçekten akılcı olup olmadığından emin olamadım. Kendime rehber edineceğim tek soru, bu Pita'nın hayatta kalmasına yarar mı olmalıydı? Şu son yaptığım dolaylı olarak yararlı olmayabilirdi. Eğitimde olanlar üst düzeyde sır olarak korunurdu. Bu yüzden kabahatimin ne olduğunu hiç kimse bilemezken bana karşı tavır almalarının bir anlamı olmazdı. Aslında önceki sene küstahlığım sayesinde ödüllendirilmiştim. Gerçi bu farklı bir suç türüydü. Oyun kurucular bana öfkelenip arenada cezalandırmaya kalkışırlarsa Pita da aynı saldırıya kurban gidebilirdi. Belki de anlık bir dürtüye kendimi fazla kaptırdım. Yine de bunu yaptığım için üzgün olduğumu söyleyemezdim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 250. Devamı 24. ayrımda.